pek modern bir şey değil bence startup aslında. Yani çünkü temelde startup bir ya da birden fazla girişimcinin bir araya gelip pazarda var olan bir ihtiyacı karşılama yönelik kurdukları bir oluşum. Herhalde eski çağlarda yeni bir köye yerleşiyorsanız, o köyde diyelim ki çok fazla kunduracı yoksa, sizin de geldiğiniz yerde yeni bir kundura modeli varsa ve oradaki iklime ve coğrafya şartlarına uygun olduğunu düşünüyorsanız bir modelin, orada açtığınız bir kunduracı da belki bir startup da o zamanlar. Sunduğunuz şey bir iş modeli olabilir, ürün olabilir, servis yahut platform olabilir.
Evet, ama yeni olması lazım değil mi? O güne kadar yapılmamış bir şey.
Aa tabii, ürün evet, ürün öyle olması gerekiyor. Yani pazarda var olan bir ihtiyacı karşılama yönelik kurmanız gerekiyor. Daha önceden pazara penetre etmek derler, pazarda satılmayan. Çünkü fikirler de aslında, fikir çok yeni olmayabilir. Çünkü bir fikrin pazarda tutunabilmesi için birkaç şey lazım. Fikrin iyi olması lazım. Zamanlamanın doğru olması lazım ve insanların ilgisinin olması lazım. Hatta bir de o fikri destekleyen belki başka ürünlerin var olması gerekiyor. O yüzden belki fikriniz belki çok yeni olmayabilir ama onu nasıl hayata geçirdiğiniz önemli. Bunu ne zaman, hangi ortamda, hangi pazarda, belki hangi insanlara sunduğunuz önemli. Ama genelde bilgelilik içerir mutlaka, evet. Startup'a inovasyon yapan oluşumlar. Yani insanların ihtiyacını herkesten önce anlayıp, herkesten önce değişik yöntemlerle bunu müşahede ederek, görmek ve belki ufak deneylerle insanların ihtiyacının hangi yöne doğru gideceğini ölçerek ürününüzü geliştirirsiniz ve daha önceden bir firmanız yoksa bu ürünü pazarlayan bir firma kurarsınız. Burada startup diyoruz.
Özellikle bu elektronik çağda, dijital çağda bu söylediğiniz her şeyin başı herhalde, değil mi?
Kesinlikle. Müthiş bir derya var önümüzde. Teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Moore kanunu denilen bir kanun vardır. Ve denilen şudur ki her 1,5 yılda bir transistörlerin sayısı mikro işlemcilerde 2 katına çıkmaktadır. Yani bu işlem gücünün artacağını bize söyleyen bir kanun. İşlem gücü artıyor. İşlem gücünün yanında dünyada çok büyük miktarda data birikiyor. Şu anda internette yazdığımız her şey ya da çeşitli cihazların topladıkları bilgiler, bunların çoğu hiçbir yere kaybolmuyor ve bunlar birikiyor. Bu biriken datalar bize insanların davranışları hakkında bilgiler sağlıyor, paternler sağlıyor. Belli bir paraya sahip olabileceğiniz işlem gücünüz yükseliyor. Yani 1.000 dolara X işlem gücü alabiliyorken 2 yıl sonra belki 1.000 dolara 2X işlem gücü alabiliyorsunuz ve bu geometrik olarak artıyor. Bir 2 yıl sonra 4X oluyor, 8X oluyor, 2 yıl sonra 16X oluyor. Burada büyük bir yükselme var. Dünyada ortaya çıkarılan data çok yükseliyor ve bunun üzerine bir de insanlar yeni algoritmalar geliştiriyorlar, yeni yazılımlar geliştiriyorlar. Bunlar da çok efektif hale getiriyor bu datanın içine bakmayı ve gerekli olan paternleri bundan ayıklamayı. Örnek vereyim değişik iş modelleri hakkında. Dinleyiciler biliyordur, robot süpürgeler var. Şimdi yuvarlak bir elips şeklinde evde gidiyor, evi temizliyor.
Evet, çalıştırıp
Ve...
bırakıyorsun, o akşama
Evet.
kadar bütün evi dolaşıyor.
Evet. Ve şey yapıyor onu temizlerken, evin planını çıkarıyor. Çünkü gidip devamlı suretle bir sandalyeye çarpmak istemiyor yahut bir masaya çarpmak istemiyor. O yüzden evin planını çıkarıyor ki en efektif şekilde temizlesin. Şimdi bunu yapan şirket ev planlarını galiba IKEA'ya satacak. Şey yapıyor, yanlış hatırlamıyorsam. Düşünsenize milyonlarca evden bu bilgiyi topluyor bu insanlar ve IKEA şimdi şeye sahip olacak. İnsanlar evlerini nasıl dizayn ediyorlar? Bu data müthiş bir data, müthiş bir bilgi. Ya mesela bir startup fikri şu olabilirdi. Eğer bu data açık olsaydı, bu robotların datası açık olsaydı biri alıp bunu işleyip IKEA'ya satabilirdi. Yani fikirlerin birleşimi, gözlemler ve piyasadaki ihtiyacı görerek bir ürün, bir servis ya bir platform ortaya ya da bir iş modeli de olabilir bu. Ortaya çıkaran oluşumlardır startuplar.
Evet, Avustralya bunu çok da teşvik eden bir ülke değil mi?
Avustralya teşvik ediyor, evet.
Nasıl başlanır bu startup'a?
Bütün startuplar belli bir sistem izler diyemeyiz ama bence bazı kalıplar mevcut ve çoğu startup bu fazlardan geçer. Her şey bir fikirle başlar. Girişimci ya da girişimciler pazarda gördükleri bir gediği akıllarına gelen bir fikrin doldurabileceğini düşünürler. Bu düşünsel bir süreçtir. Henüz bir takım ya da girişim yoktur. Bu biraz özümsemedir, biraz refleksiyondur, biraz gözlemlemedir pazarı. Sonra işin konsept kısmı vardır. Burada takım oluşturulmaya başlanır, vizyon ortaya koyulur. Biz ne yapacağız konusunda etraflıca düşünülür. Birkaç yıllık planlar yapılır. Oraya nasıl geleceğiz stratejisi belirlenir. Ya bu planlar her zaman tutmaz haliyle ama hani ünlü bir laf vardır ya, plan hiçbir şeydir, onu tren yapmak her şeydir diye. Startup'ın kendine yol gösterecek bir kutup yıldızında olması önemlidir bence. Bu konsept kısımda, bu konsept fazında spesifik roller konuşulmaya başlanır. Ondan sonra işte taahhüt fazla gelir. Startup oluşturanlar işte taahhüt altına girerler. Hisse sahipleri anlaşması yapılır. Kimin ne kadarlık sermaye ortaya koyacağı belirlenir. Kimin ne kadarlık sorumluluk alacağı belirlenir. Ardından test dönemi gelir. Bu test dönemi zaten insanların en çok gördükleri dönem. Çünkü ürünün ortaya çıkarıldığı dönem. Burada ön kabiller ve fikir iğnemeleriyle, iterationla, iterasyonlarla fikir test edilir. En yalın ve sade ürün, minimum viable product deniyor bu İngilizce, ortaya çıkarılır ve bu ürün markete test edilir. Kullanıcı ve tüketicilerin geri bildirimlerine göre ürün ya değiştirilir, ya olduğu gibi devam eder, ya pazardan çekilebilir. Başarısızlık söz konusuysa bunu hızlıca anlamak da çok önemli. Hatada ısrar etmemek de önemli. İşte deyimlerde, literatürde failing fast deniyor. Bunlar çabuk başarısız olabilme. Çünkü başarısız bir üründe ısrar etmek sadece para ve zaman israfıdır. Maalesef bu yüzden startupların çoğunun belki de başarısız olma sebeplerinden bir tanesi çabuk başarısız olmamaları. Çok geç başarısız oluyorlar. Çok geç başarısız olunca elindeki sermaye bitiyor, belki zaman bitiyor. Ve insanlar ürünlerine duygusal bağımlılıkla bağlandıkları için de ürünlerinin belki de kötü olduğunu ya da insanların ürünlerini kullanmak istemeyeceklerini düşünmek istemiyorlar. Israr ediyorlar. Belki de değiştirseler, belki de farklı bir şeyler deneseler macera çok daha farklı yönlere doğru yol alacak. Ama bu ısrar startupların çoğunu öldüren şeylerden bir tanesi.
Mesela Türkiye'de böyle iyi şeyler yapabilecek işte yetenekte ne bileyim bilgiye sahip insanlar orada bir yol bulamadıkları için Amerika'ya gidiyorlar, Avustralya'ya geliyorlar. Mesela böyle biri varsa Avustralya'da elinde iyi bir diyelim ki bir fikir var. Ne yapması gerekir?
İlk düşünmesi gereken bence iyi fikir ya çok amiyane olacak belki ama iyi fikir para etmez. Fikrin doğru olması önemlidir. Acaba o fikir uygun bir fikir mi ve kime uygun onu düşünmesi gerekiyor. Yani iPhone 30 sene önce fikir olarak belki vardı. Hatta daha önceden belki vardı değil mi? İşte Yıldız Savaşları'nda değil de Star Trek'te insanlar basıp konuşuyorlardı. Ufak bir komünikasyon cihazları vardı. Fikir vardı ama o fikri ortaya çıkaracak o zaman teknoloji yoktu. Zamanlama doğru değildi. Öncelikle gerçekten zamanlama doğru mu onu anlamaları gerekiyor. Onu düşünmeleri gerekiyor. Bence tamam fikriniz güzel olabilir ama etraflıca bir düşünün. Bu kimin için ve kimin hangi problemini çözüyor düşünmeleri gerekiyor. Hiç çözülmeyen bir problemi çözüyor mu acaba ürünleri? Bunu düşünmelerini tavsiye ederim.
Doğru yerden başlamak da önemli. Avustralya'da bunun gidip başvurulacak, ne bileyim yol göstermesini isteyecek, yardımcı olacak kuruluşlar da vardır herhalde.
Var tabii. Devlet kurumları var. Şimdi federal hükümetin kurumları var ve yerel hükümetin kurumları var. Hatta şeylerde bile var. Şehirlerin bile var. Mesela ben Brisbane'de yaşıyorum. Geçen haftalar içinde Brisbane'ın bir toplantısı vardı. Belediye başkanının katıldığı. Brisbane'ı nasıl daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz adı altında. İşte bir gün boyunca Brisbane'daki tüm işte teknolojiyle ilgilenen kişiler oturduk ve bu şehri daha nasıl yaşanabilir hale getirir onu konuştuk. Orada birkaç tane imkan ortaya çıktı. Mesela şehir merkezinde değil, herkesin bildiği belediye binası var. Belediye binasına gidip oradan danışmanlık hizmeti alabiliyor insanlar. Çünkü belediyenin böyle bir hizmeti var. Yani diyorlar ki eğer sizin bir fikriniz varsa ve bu fikrin gerçekten şehrin bir sorununu çözeceğini düşünüyorsanız gelin konuşalım diyorlar. Bu var mesela çok basit bir anlamda. Eğer şehir hakkında bir fikriniz varsa şehrin bazı kalıplaşmış problemlerini çözebilecek gidip belediyeyle bile konuşabilirsiniz. Hükümetin bazı programları var. Hükümete başvurup özellikle isteyebilirsiniz. Yerel hükümetlerin programları var. Onlara başvurabilirsiniz. 3-4 ay önce bir kanun çıktı ve yerel hükümetlerin daha çok küçük firmalarla çalışmaya teşvik edilmesi üzerine. Yani büyük firmalarla çalışacaklarına yerel, küçük firmalarla çalışarak yerel hükümetler belki işleri bu şekilde yapmaları daha en azından yerel ekonomi canlandırmak adına daha uygun görüldü. Ve bunun üzerine bir teşvik var şu anda hükümetlerde. Çok ortak çalışma ofisleri var. Ortak çalışma ofislerine gidebilir, insanlarla tanışabilirsiniz. İki startup ya da iki oluşum birbirini bilmeden orada birbirlerini tanıyorlar ve hep beraber bir ürün çıkarabiliyorlar. Buralara gitmesini kesinlikle tavsiye ederim. Eğer ödenek problemse şöyle bir durum var. Avustralya yine yakınlarda geçmiş bir yasa var. Crowdsource fund funding denilen yani kitleler tarafından finansman edilen ürünler hakkında geçenlerde bir regülasyon yayınladı hükümet. Yani siz internete diyorsunuz ki ben bu ürünü çıkaracağım, bu prototip ama benim param yok. Bu ürünün üretimine geçmem için bana onar dolar verirseniz ben toplamda diyelim ki 100 bin doları biriktirdiğimde herkesi birer tane bu üründen göndereceğim. Şimdi bu regülasyona bağlı değildi eskiden fakat hükümet bunu regüle etti. Bu çok güzel bir adım. Artık audit gerektirmeden 3 milyon dolar kadar yüksek bir rakama kadar sermaye toplayabiliyorsunuz gibilerden Avustralya'da. Size yatırım yapılacakların limiti kişi başına 10 bin dolarla sınırlı oluyor. Ama eskiden en büyük problem şuydu, işte crowdfunding'e gittiğinizde, kitler tarafından finansmana gittiğinizde hemen biri biterdi kapınızda ve derdi ki orayı nasıl, bu para nasıl geldi kardeşim, nereden geldi kardeşim? Yani para her yerden gelmiş olabilir, Arjantin'deki biri sizin ürünü beğenmiş olabilir, işte Brezilya'daki beğenmiş olabilir, Amerika'daki. Bunlara belki teker teker cevap vermek zorundayız ama artık 3 milyon dolara kadar şey yapabiliyorsunuz. Cevap vermeden paranızı sermaye artırma olarak gösterip ürün geliştirmenize başlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey olur, alternatif olabilir. Eğer sermaye sahibi olmak istiyorsanız. Ama devletin gerçekten güzel imkanları var. Firmaların imkanları var. Büyük firmalar, diyelim ki şimdi isim vermem ama bazı büyük finans firmalarının kuluçka dedikleri laboratuvarları var. Incubator diyorlar bunlara. Sizin eğer güzel bir fikriniz varsa bu büyük firmaların inovasyon müdürleri, ki bu insanlar konuşmaya açık insanlar, onlara gidip diyebilirsiniz ki bakın siz işte bir bankasınız, ben sizin ürünlerinizi kullanıyorum, şu problemi gördüm, şunu şöyle çözebilirim derseniz eğer, size bu kuluçka bölgelerinde, buna ofisler oluyorlar, yine imkanlar sağlanıyor, size bir yer verebilirler ve ürün geliştirmeniz için size destek olabilirler. Yani aslında yapmak isteyen için imkan çok.
Halil Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.